Ayrım 29. Faili meçhul mü? Ergün Poyraz. Sayfa 332. Tantan haberim yoktu. İçişleri Bakanlığı döneminde Uğur Mumcu'nun öldürülüşüyle ilgili Umut Operasyonu'nu yöneten Saadettin Tantan, Yeşil'in 1996'da Güldal Mumcu'nun evine gelerek simgesel ipuçlarını vermesini değerlendirirken, "Yeşil eve neden geldi? Kim? Niçin gönderildi? Anı defteri niye kayboldu? Başlı başına muamma," dedi. "Tantan polise bahsettiler mi bilmiyorum. Bahsetseler bana intikal ederdi," dedi. Özellikle 1990-1993 yılları arasındaki siyasi cinayetlere dikkat çeken Saadettin Tantan, "Türkiye'nin o tarihinin araştırılması gerekiyor. Kimse araştıramıyor. Çünkü devletin temel altyapıları yok. O altyapılar farklı güçlerin elinde gözüküyor. Bu kadar bilinmeyenle bir ülke yoluna devam edemez," diye konuştu. Kitapta ve dolayısıyla kitap ile ilgili yayın yapan gazetede Güldal Mumcu'nun günlüklerine de yer veriliyordu. Nisan-Mayıs 1993. MİT Müsteşarı Sönmez Köksal ile görüşmek istedim. O sırada Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan Timur Erkman'ın mülkiyeden sınıf arkadaşı olduğunu da öğrenince Erkman'dan görüşme isteğimi müsteşara iletip iletemeyeceğini sordum. Bir süre sonra Timur Erkman aradı, görüşmeyi kabul ettiğini söyledi. 1993'ün son aylarından birinde bir akşam Erkmanların evine gittim. Nezaket cümlelerinden sonra Köksal yanıma gelerek yavaş bir sesle, "Sizi temin ederim ki hanımefendi, benim başında bulunduğum teşkilatın eşinizin öldürülmesi olayıyla bir ilgisi yoktur," dedi. "Teşkilatınıza hakim misiniz beyefendi?" diye sordum. Sorumun ardından alnında beliren iri ter damlalarına gözüm takıldı. Boncuk boncuk terlemenin ne demek olduğunu böylece görmüş oldum. "Bu nasıl bir soru böyle?" deyince, "Uğur öldürüldüğünde teşkilatın başına geçeli daha 3 ay olduğu için böyle sordum," dedim. "Tabii ki hakimim, öyle diyorsam öyledir," dedi. "Bu suikastı siz nereye bağladınız? Bir araştırma yapmışsınızdır. Nasıl bir sonuca ulaştınız? Ne var bu olayın arkasında, onu öğrenmek istiyorum," dedim. "Bir dış ülke diyebiliriz." "Sönmez Bey, bu işi açıkça konuşalım. Bu ülke hangi ülke ve nasıl bir bağlantı olduğunu söyler misiniz?" dedim. "İran diyebilirim." "Peki o zaman Sönmez Bey, sizi hangi veriler ve hangi bulgular İran'a götürdü? Ne sizi İran'a götürdü bu olayda?"
"Sezgilerimizle ulaştık."
"İran'ın arkasında kim var?"
"Bilmiyorum. Hem ayrıca bir tek faili meçhul eşinizinki değil ki Güldal Hanım. Bir sürü faili meçhul cinayet oluyor."
Basında Batman'daki cinayetleri Hizbullah adlı bir örgütün işlediği gündeme getiriliyordu. Sordum, "Basında bu yönde haberler çıkıyor. Batman'daki cinayetlerin arkasında Hizbullah örgütü mü var?"
"Hizbullah adında bir örgüt yoktur."
Köksal, yıllar oldu hatırlamıyorum. Güldal Mumcu'nun kitabında Hizbullah adlı örgüt yoktur dediğini aktardı. Eski MİT müsteşarı Sönmez Köksal, "Aradan yıllar geçti. Buluştuğumuzu hatırlıyorum. Bir arkadaşımın eviydi. Ancak ne konuştuğumuzu hatırlamıyorum şimdi," dedi. Köksal dün kitapta yer alan bu bölümü anımsatan Cumhuriyet Gazetesi muhabirine, "Okul arkadaşım Timur Erkman'ın evinde buluştuğumuzu hatırlıyorum. Ancak içeriği de ne konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Aradan yıllar geçti," yanıtını verdi.
Yeşil Mumcu'nun evinde. Kitap ile ilgili yazı dizisinin ardından olaya dahil olan Zaman Gazetesi'nden Mustafa Ünal, 18 Kasım 2012 tarihinde şunları yazıyordu. "Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu kitap yazdı, haftaya piyasaya çıkacak. Kitaptan çarpıcı bilgiler medyaya yansıdı. Birçok karanlık olayda ayak izine rastlanan Yeşil namlı Mahmut Yıldırım'ın suikastten 3 yıl sonra Mumcu'nun evine gittiğini öğreniyoruz. Ayrıntısına geçmeden önce anlayamadığım bir husus var. Benzer durumu Turgut Özal olayında da gördük. Özal ailesi ve yakınları zehiri çok sonra gündeme getirdi. İlk yıllarda susmayı tercih ettiler. Özal isminin unutulmaya yüz tuttuğu sırada şüpheler peş peşe dillendirildi. Olayın sıcaklığı kaybolmadan üzerine gidilseydi belki dosya çok erken açılacaktı. Aile o imkanı buldu. Kardeşi Korkut Özal ve oğlu Ahmet Özal milletvekilliği yaptı. O yıllarda devletin ilgili makamlarına başvurabilirlerdi. Güldal Mumcu aynı şekilde konuşmak, yazmak için niye 16 yıl bekledi? Ünal Mumcu'nun daha önce konuşması halinde olayın daha kolay aydınlanabileceğini belirtiyor ve Yeşil'in Mumcuları ziyaretini aktarıyordu. Ünal yazısının sonunda şunları vurguluyordu. Yeşil'in Uğur Mumcu'nun evine gitmesi normal değil. Söylediklerinin her cümlesi mesaj yüklü. Bu mesaj Güldal Mumcu'ya mı yoksa kendisini kullananlara mı? Kan mı çekti yoksa? Güldal Mumcu'nun açıklamaları gariptir ki en çok sahiplenen Zaman Gazetesi oluyordu. Öyle ki Mumcu'nun açıklamalarını Cumhuriyet Gazetesi'nden 18 Kasım 2012 tarihinde birebir alıntılıyor ve bu açıklamaların doğru olduğunu kabul ediyor. Bu açıklamalar doğrultusunda adres olarak katil diye Yeşil'i gösteriyorlardı. Oysa Zaman Gazetesi ve çalışanları Cumhuriyet Gazetesi'nin adını bile ağızlarına almadıkları gibi oradan yapılan bir haberi alıntılasalar çarpılacaklarına inanırlardı. Ne yaman paslaşma değil mi? 20 Kasım 2012 tarihli Taraf Gazetesi'nden Alper Görmüş de Yeşil olayına balıklama dalanlardan. O da Yeşil'le ilgili o Kurban Bayramı ziyareti masalına kananlardan. Görmüş öyle yaman bir gazeteci ki her nedense Mumcu'ya Uğur Mumcu'nun öldürülmesi ile ilgili hem vakfınız hem de Cumhuriyet Gazetesi birçok yayın yaptı. Vakfınız birçok kitap çıkardı. Neden Yeşil'in bu ziyaretini o kitaplarda açıklamadığınız sorusunu soramıyordu. 20 Kasım 2012 tarihli Vakit Gazetesi ise Güldal Mumcu 12 sene neden bekledi sorusunu soruyor. Hatta bildiklerini Susurluk Komisyonu'na neden anlatmadı diyordu. Bulunulan denmiyor. Gazetedeki yazı dizisinde Bulunulan denmiyor başlığı ile olayın safsaklanması şöyle anlatılıyordu. 13 Nisan 2000 Olay yeri inceleme ekibinden Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Badem telefon edip ziyaret etmek istediğini söyledi. Vakfa davet ettim geldi. Çalışmalarına devam ettiklerini, araştırmalarını sürdürdüklerini söyledi. Ama biraz sıkıntılı bir hali vardı. Güldal Hanım bize bulun diyorlar dedi. Başka ne söyleyeceklerdi ki diye sorunca bulun ulan denmiyor. MİT, emniyet, siyaset arkamızda tam durmuyor diye cevap verdi. Gene aynı yere gelmiştik. Huzursuz adamın yüzüne baktım ve çözseniz de çözmeseniz de benim için bu olay bitmiştir dedim. Nasıl yani diyerek hayretle yüzüme baktı. Devletin içinde bir kırılma var, dramatik bir kırılma. Yok mu? Var. İşte bu olayı gerçekten tüm bağlantıları ve ayrıntılarıyla çözerseniz bu kırılmanın biraz düzelip olayların bu ülkenin yararına gelişeceğini tüm bağlantılarıyla ortaya çıkarıp çözmezseniz her zaman olduğu gibi bu ülkenin çıkarlarını pek dikkate almayanların kazanacağını ve kırılmanın daha da derinleşeceğini düşünüyorum dedim. Biz elimizden geleni yapacağız diyen mutsuz ve huzursuz adamı yolcu ettim. 19 Kasım 2012 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Güldal Mumcu'nun şu sözleri yer alıyordu. Olayların soruşturulmalarını DGM üstlenmiştir. Demek ki bu cinayetlerde devlet kendine yönelik bir tehdit olduğunu kabul etmiş. O zaman devlet kendi varlığına tehdit olarak işlenen bu cinayetlerin arkasında kimler olduğunu merak etmez mi? Geride kalan yakınlarına işte tetikçiler, ardındakileri daha fazla sormayın deme hakkına sahip midir? Yalnızca tetikçilerin ortaya çıkarılmış olması, bu olayları yapanların ya da yapılma nedenlerinin tümüyle aydınlatıldığı anlamına gelmiyor. Mumcu'nun yazılarındaki birçok gerçeği, yalnızca tetikçilerin ortaya çıkarılmış olması cümlesi gölgeliyordu. Çünkü tetikçiler de yakalanmamıştı ve bunu herkes biliyordu. Ancak oynanan oyun gereği tetikçilerin yakalandığı masalı insanlara yutturulmaya çalışılıyordu. Yazı dizisinin 9 Mayıs 2000 ve Ocak 2002 başlıklı kısmı da oldukça ilginçti. 9 Mayıs 2000 Avukat Turgut Kazan'la İçişleri Bakanlığı'na gittik. İçişleri Bakanı Saadettin Tantan ile İstihbarat Daire Başkanı Kazım Abanoz da vardı. Ocak ayında Beykoz'da girdiği çatışmada öldürülen Hizbullah örgütü elebaşı Hüseyin Velioğlu'nun evindeki bilgisayarın disketlerinde yapılan incelemede Yusuf Karakuş adlı şahsın Mumcu cinayetini üstlendiği anlaşılmıştı. Yusuf Karakuş Velioğlu'na gönderdiği bir mektupta Tevhid Selam grubunda iken ayrıldığını, artık Hizbullah ile çalışmak istediğini söylüyor ve referans olarak da daha önce gerçekleştirdiği eylemleri anlatıp Uğur Mumcu suikastında da görev aldığını belirtiyormuş. Bunun üzerine operasyon genişletilmiş ve bu noktaya gelinmiş. Turgut Kazan, Yusuf Karakuş'un itiraflarının yer aldığı, öldürülen Hüseyin Velioğlu'na ait disketteki kayıtların çarpıtma amacıyla kullanılmış olabileceği ihtimaline dikkat çekti. İçişleri Bakanı Tantan ise, öyleyse onların ellerini öpmek gerekir. Banka hesap hareketleri ve diğer bulgular araştırılıyor. Bunların hepsi birbiriyle örtüşebilir, dedi. Hizbullah, PKK ve Asala'nın birlikte eylem yapma kararı aldıklarını, Uğur'un bunu yazılarında anlattığını söyledim. Bu kilidi açıp açamayacaklarını sordum. Bunun üzerine Hizbullah ile PKK'nın bir araya gelmesinde İran'ın önemli bir rol oynadığını anlattılar. Ben Sönmez Köksal'ın Hizbullah diye bir örgüt olmadığını söylediğini belirtince, İstihbarat Dairesi Başkanı, ne demek yok diye itiraz etti. Belki onlar da bu adla değil de farklı bir adla kayıtlıdır. Ama adı her neyse MİT Müsteşarı Sönmez Köksal bana, kurulurken istihbarat örgütleri de bu oluşumda yer almış ama sonra kontrolden kaçırmış olabilirler demişti dediğimde MİT hiç yardım etmiyor diye yakındılar. Hizbullah'ın çözülmesinde gösterilen azim ve gayret, cinayetlerin tüm bağlantıları bulunmaz, arka planı aydınlatılmazsa başarısızlığa dönüşebilir dedim. Bakan bir savaş başladı, olayın arkasında kim var, İran'ı kim destekliyor, onlara da bakıyoruz dedi. Ocak 2002, Ağustos 2000'de başlayan Umut davası 2002 Ocak ayında sona erdi. Uğur Mumcu suikastı ile doğrudan ilişkileri oldukları söylenen 3 kişiden ikisi yakalanmış, biri ise hiç bulunamamıştı. Yakalanan Ferhan Özmen ve Necdet Yüksel ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldular. Bombayı yaptığı söylenen kimya mühendisi Cihan Kod adlı Oğuz Demir ise hiç yakalanamadı. Müdahillik dilekçemi okuduğum duruşmada yataklık ettimse polisime jandarmama ettim diyerek tahliyesini talep eden Sapanca'da çiftlik sahibi olan 75 yaşındaki Arif Tarı hemen tahliye olmuştu ve beraat etti. Savcının Karakuş'a baskı yaparak Uğur Mumcu cinayetini üstlenmesini sağlamaya çalışmaları nedeniyle dava açtığı polisler yargılandıkları davada beraat ettiler. Polisler beraat ettiklerine göre bizim olayımızdaki gerçekler neredeydi? Güldal Mumcu'nun kitabında olan tek şey Yeşil'in ziyaretiydi. Diğerleri kendisinin başında olduğu Uğur Mumcu Vakfı tarafından yayınlanan Neden Öldürüldüler adlı kitapta yer alıyordu. Güldal Mumcu Yeşil'in sözde ziyaretiyle ilgili bilgileri bugüne kadar neden açıklamadı yönündeki tepkilere 25 Kasım 2012 tarihli Milliyet gazetesinde şöyle yanıt veriyordu. Yeşil'i anlatsam sanki olay çözülecekti. O zaman sorulacak sorunun şu olması gerekmez mi? O halde neden şimdi? Neden? Neden katilin nokta olarak açıklanacağı kitaptan hemen önce? Uğur Mumcu'nun katili MİT'çi. 28 Mart 2013 Perşembe günü Cumhuriyet Gazetesi'nde manşetten ve Cumhuriyet.com.tr'de Uğur Mumcu'nun katili MİT'çi başlıklı bir haber yayımlanıyor ve haberde şöyle deniyordu. Ergenekon tutuklusu Ergün Poyraz son yayımladığı kitabı İplikçi'de Cumhuriyet yazarı Uğur Mumcu'yu Duran Hoca Kod adlı bir MİT görevlisinin öldürdüğünü iddia etti. Poyraz bu bilgiyi eski DGM savcısı Ülkü Coşkun'a dayandırdı. Uğur Mumcu'nun eşi TBMM Başkan Vekili Güldal Mumcu böyle bir bilgiden kendisinin haberdar olmadığını söyledi. Ergün Poyraz kitabında Uğur Mumcu cinayetine geniş yer ayırdı. Cezaevinde gazeteciler, siyasetçiler ve diğer ziyaretçilerin kendilerini bir an bile yalnız bırakmadığını dile getiren Poyraz şu iddiayı ortaya attı. Yine böyle bir ziyaret esnasında gelenlere Türkiye'deki faili meçhuller ile ilgili kitap yazdığımı sorulan soruya cevap olarak vermiştim. Hatta Uğur Mumcu'nun katilini de isimle anlattım ve kitabımda yer alacağını belirttim. Mumcu davası avukatlarından Turgut Kazan hafifçe itiraz edecek gibi oldu. Ama onun katilleri yakalanmadı mı? Kendisine Mumcu'nun katilinin Duran Hoca Kod adlı MİT görevlisi olduğunu söyledim. Çünkü Mumcu olayını araştıran o günün DGM savcısı Ülkü Coşkun çok iyi görüştüğüm biriydi. Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, Cumhuriyet'in sorusu üzerine Poyraz'ın iddialarına ilişkin bir bilgisi olmadığını belirtti. Turgut Kazan ise Poyraz'ı Gazeteciler Günü'nde bir grup gazeteciyi de ziyaret ettiklerini belirtip, bu ziyaret sırasında daha çok tutukluluk sürelerinin uzun oluşunun gündeme geldiğini ifade ederek, Poyraz ile görüşmemizde Uğur Mumcu cinayetine ilişkin bir konuşma geçtiğini hatırlamıyorum dedi. Poyraz kitabında ayrıca eski DGM savcısı Ülkü Coşkun'un faili meçhul cinayetleri aydınlatamamasına karşın sürekli terfi aldığını da şöyle anlattı. Ülkü Coşkun Muammer Aksoy cinayetinde binbaşıydı. Cinayeti aydınlatamadı, yarbay oldu. Bahriye Uçok cinayetini de karanlıkta bıraktı, albay oldu. Uğur Mumcu cinayetindeki başarısızlığına rağmen savcılıktan Ankara 2 No'lu DGM yedek hakimliğine terfi etti. Tarih bu denli başarısız olup da terfi üzerine terfi, kıdem üzerine kıdem alan birini daha zor kaydeder. Turgut Kazan'ın Cumhuriyet'e verdiği demeçte söyledikleri nasıl aktarılıyor? Poyraz'ı Gazeteciler Günü'nde bir grup gazeteciyi de ziyaret ettiklerini belirtip, bu ziyaret sırasında daha çok tutukluluk sürelerinin uzun oluşunun gündeme geldiğini ifade ederek, Poyraz ile görüşmemizde Uğur Mumcu cinayetine ilişkin bir konuşma geçtiğini hatırlamıyorum dedi. Konuşmanın en uzun olan bölümü Uğur Mumcu cinayetiydi. Ne garip ki Turgut Kazan o bölümleri unutmuş, hatırlayamamış. Oysa o gün yanında bulunan gazetecilere sorsa unuttuğu konuşmayı kendisine hatırlatırlardı. Yine haber yayımlandıktan bir süre sonra yayın evine gelen birkaç MİT'çi olayı kendilerinin de çok iyi bildiklerini, o elemanın yurt dışında olduğunu söylüyorlardı. Haberden sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan önerge verdi. Bülent Tezcan'ın Başbakanlığa yönelttiği 7 Taksim 21.522 sayılı önergeye Başbakanlık adına Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in verdiği cevapta basında yer aldığı iddia edilen hususlarla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılmış herhangi bir soruşturma olmadığı belirtilmişti. Faili meçhul mü? Ne demiştim başlangıçta? Ay aydınlık, yol belli. Faili meçhul mü? Bugün Zonguldak Emniyet Müdürü olan Osman Ak, dün Ankara DGM'de görülen Fethullah Gülen davasında ne demişti? Fethullah Gülen örgütünün silahlı gücünü dışarıda aramayın. Polis Fethullah Gülen örgütünün silahlı gücüdür. Dün 5 Mart 1919'da hilafet yanlısı dinci damat Ferit Allah ile İngiltere'yi eş sayıyor ve İngiliz yüksek danışmanı Hoover'a şunları yazıyordu. Bütün umudumuz Allah'ta ve İngiltere'de. İstediğiniz herkesi tutuklamaya hazırım. Bugün bu tarihin üzerinden 89 yıl geçmeden bu defa yeni bir tutuklama senaryosu başlıyor. Atatürkçülere sindirme, gözdağı verme, eziyet etme, korku salma, işkence yapma ve en önemlisi susturma amaçlı Ergenekon komplosu sahneye konuyordu. Atılan iftira hep aynı, örgüt, hem de olmayan, çok gizli örgüt. Yalan, iftira ve ihanetin kaynağı dün de değişmiyordu, bugün de. Siyasal dinciler. Her diktatör adayı kendi suçlarını, dalaverelerini, düzenbazlıklarını, kalpazanlıklarını, entrikalarını muhaliflerinin üzerlerine yüklerken onların muhalif olduklarını ya da onları siyasal ikbali karşısında kendine tehlike gördüğünü açıklamaz. Muhalifleri kendi deyimiyle içeri tıkarken yine onların muhalif olma nedenlerini ileri sürerek yapmaz. Onları gazetecilik, yazarlık yaptıkları için içeri attık demez. Mutlaka bir suç üretmeleri, böylece halkı kandırmaları gerekmektedir. Onlar da öyle yaptılar. Bakın Vural Savaş hangi tespitlerde bulunuyordu? Emperyalist devletler İslam dünyasında sadece hainleri ve kullanabilecekleri kişileri desteklemişlerdir. Onlardan nefret etseler bile. Ergenekon tertipçilerinin, siyasal dincilerin Atatürk ve Atatürkçülerden nefret etmeleri hakkında Yaşar Nuri Öztürk'le Allah ile Aldatanlar adlı kitabında şunları söylüyordu. Bunların Atatürk'ün mirasına duydukları kin, iblisin Adem'e duyduğu kinden 40 kat daha ağır. Bir gün o kin gayyasında boğulacaklarından hiç kuşkumuz yok. Ne yazık ki bu ülkeyi tahrip ediyorlar. Siyasal dincilerin Atatürk ve Atatürkçülerden nefretleri yanında işledikleri cinayetleri ve ihanetlerini de onların üzerine yüklemeleri, bunların Atatürk'ün mirasına duydukları kin değil miydi? Uğur Mumcu başta olmak üzere Abdi İpekçi, Ümit Doğanay, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Turan Dursun, Çetin Emeç, Doktor Necip Hablemitoğlu, İhsan Güven, Berkin Elvan, Abdullah Cömert, Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Abdullah Cömert, Kaşif Kozinoğlu, Kuddusi Okkır, Behçet Oktay, Muhsin Yazıcıoğlu ve diğer insanların katillerini, Atatürkçü insanlara atılan örgüt iftiralarının kaynağını, devletin içine çöreklenmiş başta F tipi olmak üzere diğer tarikatçıların ve liboşlar ile dönek solcuların açıkladıkları zeminlerde değil, kendi pisliğini örten kedi örneğinde olduğu gibi örttüğü yerde aramanın daha doğru bir yöntem olacağına inanıyorum.
Kitabın sonu. 24 Haziran 2017. Sayfa 343.